Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi, Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarhan Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 22 Tir 1401, Hicri Kameri 13 Zilhicce 1443 ve Miladi 13 Temmuz 2022 Çarşamba. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu ile Biden'in Batı Asya gezisi üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Türkiye gündemi, sağlık bülteni ve kalıcı etir isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i İran'ın kendi haklı ve mantıklı duruşundan ödün vermeyeceğini belirtti. İran Meclis Başkanı Taşkent'te Özbek mevkidaşı ile görüştü. Emir Abdullahyan, İran-Ukrayna savaşını durdurmak için çalışıyor dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, İsveç yönetiminin İran vatandaşının serbest bırakılması için bir an evvel zemin sağlaması gerektiğini belirtti. Rusya'nın İran Büyükelçisi Amerika-İran karşıtı bir koalisyon kurma peşinde olduğunu belirtti. Ve Amerikalı Kongre üyesi Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin tasarısını geri çekti. Şimdi haberler.
Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i İran'ın kendi haklı ve mantıklı duruşundan ödün vermeyeceğini belirterek, Amerikalılara başarısız maksimum baskı politikası deneyimini tekrarlamak yerine gerçekleri görüp ders almalarını tavsiye ediyorum dedi. Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Reis'i, Amerikalıların nükleer anlaşma ile ilgili son iddialarına tepki göstererek, Amerikalılar İran'ın nükleer anlaşmaya dönmesi gerektiğini söylüyor, oysa İran asla nükleer anlaşmadan çekilmemiş ve taahhüdünü ihlal eden taraf Amerika olmuştur diye belirtti. Cumhurbaşkanı Reisi konuşmasını şöyle sürdürdü. Bugün sadece Amerikalılara müzakerelerdeki müttefikleri Avrupalılar için değil, tüm dünya halkları için Amerika'nın neden nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmediği ve anlaşmadan çekildiği bir soru haline gelmiştir. Amerika, İran halkına karşı acımasızca yaptırımlar uygulamaktadır. Amerikalılar defalarca İran halkına karşı eşi benzeri görülmemiş maksimum bir baskının uyguladığını söylemişlerdir. Ancak bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü resmen bu baskıların etkin olmadığını ve rezilce başarısız olduğunu ilan etti. Amerikalılar son 43 yılda zorbalıkla İran halkı ile konuşamayacaklarını anlamış olmalılar. Ancak acayip bu ki yine kesinlikle onlar için sonucu iyi olmayacak dille konuşmaya çalışıyorlar. İran İslam Cumhuriyeti 5+1 ve 4+1 ile müzakerelerinde her zaman akıllıca davranmış ve mantıklı isteklerini dile getirmiştir. Bugün de müzakere heyetimiz çerçeveler dışında bir istemde bulunmuyor ve süre gelen yolda kural ve yasallara uygun olarak ilerlemektedirler. Amerikalı yetkililer bölgeye İsrail rejiminin konumunu güçlendirmek ve bu rejimle bazı ülkeler arasındaki ilişkileri normalleştirmek amacıyla geliyor. Ancak bu çabalar İsrailler için asla güven oluşturmayacak. Bölgeye gidiş gelişlerinizin nasıl bir etki bıraktığını anlamak istiyorsanız halkların bu hususla ilgili duruşlarınıza gözlerinizi açarak bakın ve görün ki bölge halklarında İsraillerden ve bu rejimin işlediği cinayetlerden nefret artış göstermiştir. İran bölgedeki gelişmelere tamamen dikkat izliyor ve hiçbir hareket gözünden kaçmıyor. Amerikalılar tarafından mesaj getirenlere defalarca İran toprak bütünlüğüne karşı en ufak bir hareket olursa en sert tepkimizle de karşılaşacaklarını ilettik.
İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin Can İsmailov ile bir araya geldi. Görüşmede Galibaf, bu ziyaretin İran ve Özbekistan milleti ve hükümeti arasındaki ilişkilerde köklü bir dönüşümün başlangıcı olmasını umuyor, aynı zamanda iki ülke arasındaki işbirliğinin gelişmesi gerektiğine inanıyorum dedi. Galibaf, İran hükümeti ve meclisinin İslam ülkeleri başta olmak üzere komşu ve bölge ülkeleriyle münasebetlerini geliştirmek istediğini belirtti. Özbekistan'ın bölgede önemli bir aktör olduğunu anlatan Galibaf, İran İslam Cumhuriyeti tüm yaptırımlara rağmen çeşitli alanlarda en yüksek potansiyele sahiptir değerlendirmesinde bulundu. Galibaf ayrıca İran ile Özbekistan arasındaki ticaret hacminin 2 milyar dolara ulaşması gerektiğine inanıyorum diye konuştu. Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı da Özbekistan olarak İran'ın parlamento alanındaki deneyimlerinden yararlanmak istiyoruz dedi.
Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İran İslam Cumhuriyeti'nin Ukrayna Savaşı'nı durdurmak için çaba gösterdiğini belirtti. İtalyan basınına konuşan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Amerika'nın İran'dan Rusya'ya yüzlerce İHA'nın teslimatına ilişkin iddiasını reddederek, Tahran'ın Ukrayna'da çatışmayı tırmandıracak herhangi bir adımdan kaçındığını söyledi. Bakan Abdullahyan, İran'ın savunma gibi alanlarda işbirliği yaptığına temasla, İran'ın Ukrayna Savaşı'na dahil taraflardan hiçbirine yardım etmediğini, çünkü bu savaşın son bulacağından emin olduğunu ifade etti. Amerika başta olmak üzere batılı bazı ülkelerin kendi silahlarını satmaya çalışına dikkat çeken Emir Abdullahyan, İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgede gerileme tırmandıran herhangi bir girişimden kaçındığını belirtti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, İran vatandaşı Hamid Nuri'nin İsveç'te tutuklanmasının hiçbir adli dayanağı olmadığına işaretle, bu ülke yönetiminin Nuri'nin serbest bırakılması için derhal zemin sağlaması gerektiğini ifade etti. Nuri, 9 Kasım 2019'da İsveç'te güvenlik güçlerince gerekçesiz yere gözaltına alındı. Nuri yaklaşık 32 aydır tutuklu bulunmakta. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani bugün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki gelişmeler hakkında değerlendirme yaptı. Sözcü basın toplantısında muhabirimizin Nuri'nin durumuna ilişkin sorusu üzerine Nuri'nin durumunun İran için önemli olduğunu ve Dışişleri Bakanlığı'nın konuyu ciddiyetle takip ettiğini, bu bağlamda İran ve İsveç Dışişleri Bakanları arasında telefon görüşmesi gerçekleştiğini ifade etti. Nasır Kenani, Tahran'ın bölge ülkelerinin diplomatik başkenti haline geldiğini belirterek, önümüzdeki günlerde bazı komşu ve bölge ülkelerinin liderlerinin İran'ı ziyaret edeceğini söyledi. Biden'ın İran iddiası hakkında Kenani, Amerikan politikacıların bir gazetede bu tür yazılar yazarak bölgede ve Batı Asya'da uzun yıllardır uyguladıkları kötü ve yıkıcı eylemlerinin sonucunu haklı çıkarabileceklerini düşünmeleri oldukça şaşırtıcıdır. Biden, Amerikan yetkilileri bölge halkının Amerika'nın bölgedeki müdahaleci politikası hakkında ne düşündüğünü biliyor. Amerikan başkanının bölge yapacağı ziyaretinin arifesindeyiz. Biden yazısında gezisinin temel amaçlarından birinin bölgede barış ve güvenliğin güçlendirilmesine yardımcı olmak, bölgede istikrar ve barışı tesis etmek ve anlaşmazlıkları çözmek olduğunu belirtti. Amerika'nın dış politikasına kısa bir bakış, bu ifadelerin Amerika'nın bölgedeki pratik politikasıyla tutarlı olamayacağını gösteriyor, dedi. Kenani, bölgede istikrar ve barış yaratmak için Amerika'nın davranışlarında değişiklik yapması gerekiyor. Siyonist rejimin varlığı gayrimeşru ve yasa dışıdır. Bu rejimin 70 yıllık geçmişi cinayet ve işgalle doludur. Amerika bu rejimin tam bir destekçisi. Amerika'nın Irak ve Afganistan'da dahil olmak üzere bölge ülkelerindeki yasa dışı varlığı bu ülkelere düzen ve güvenlik değil maddi hasar ve insani kayıplar, acı ve üzüntü getirmiştir ifadelerini kullandı. Siyonist rejim başbakanı Yair Lapid'in İran'ın nükleer programı hakkındaki iddialarına tepki gösteren Kenani, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşmalarının hiçbir üyesi olmayan, uluslararası yasaları ihlal eden ve uluslara karşı saldırganlık dolu bir geçmişe sahip olan bir rejimin İran'a barışçıl faaliyetleri hakkında iddiada bulunması gülünçtür ifadelerinde bulundu. Yaptırımların kaldırılması amacıyla yapılan görüşmelerin son durumunu da değerlendiren sözcü Kenani şunları kaydetti. İran'ın bu konudaki tutumu nettir. İran'ın açık mesajı anlaşmazlıkları çözmek için çok taraflı diplomasi sürecine bağlı olduğudur. İran yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdi ve anlaşma yasa dışı ve tek taraflı olarak sorumluluklarının dışında bırakan Amerika'ydı. Amerika boş sözler dışında yükümlülüklerini yerine getirmek için pratik bir adım atmadı. Kenani görüşmelerin yerinin ve zamanın hakkın yakın bir zamanda belirleneceğini de sözlerine ekledi.
Milli Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri Amiral Ali Şemhani, Güney Kafkasya bölgesindeki ülkeleri ziyareti kapsamında Azerbaycanlı meslektaşı Usubabon resmi daveti üzerine Azerbaycan Cumhuriyeti'ne gidecek. Amiral Şemhani, Güney Kafkasya bölgesindeki ülkeleri ziyareti kapsamında Azerbaycanlı meslektaşı Usubabon resmi daveti üzerine 15 Temmuz Cuma günü Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gidecek. Amiral Şemhani bu ziyareti Azerbaycanlı mevkidaşı Usubov'la görüşmenin yanı sıra Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelerek son ikili bölgesel ve uluslararası gelişmeleri masaya yatıracak.
İran İstihbarat Bakanlığı tarafından bir terör çetesi ülkenin kuzeybatısına tespit edilerek çökertildi. İstihbarat Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Seyyid-i-Şüheda Hamza Karargahı ve Batı Azerbaycan Adliyesi'nin işbirliği ve himayesiyle ülkenin kuzeybatısında bölücü örgüte bağlı bir terör çetesinin üyelerinin tamamı tespit edilerek yakalandı. Açıklamada 19 kişilik terör çetesinin tüm üyelerinin bu operasyonda yakalandığı vurgulandı. Açıklamaya göre yakalanan teröristler ülkenin hayati ve kritik noktalara saldırı, bombalı saldırı, patlama eylemi, yol kesme ve fidye alma gibi çeşitli misyon ve görevler için hazırlık yapmıştı.
Rusya'nın İran Büyükelçisi Amerikan Başkanı Joe Biden'ın Batı Asya ziyaretinin İran karşıtı koalisyon kurma durutusunda olduğunu belirtti. Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Levan Jagaryan, Russia 24 televizyon kanalına yaptığı açıklamada Amerikan Başkanı Biden'ın Batı Asya ziyaretinden amacın İran karşıtı koalisyon kurmak olduğunu, bunun kesinlikle kabul edilemez bir durum olduğunu ifade etti. Jagaryan, Biden'in Batı Asya bölgesine ziyaretinin Arap ülkeleri ve İsrail'den müteşekkil bir koalisyonu İran-İslam Cumhuriyeti'ne karşı kurmak olduğunu belirtti. Rus diplomat, Amerika'nın sözlü olarak nükleer anlaşmanın yeniden canlanmasını istediğinden söz ederken, diğer yandan bu anlaşmanın yeniden canlanmasını önlemek için her şeye başvurduğunu belirtti.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan son açıklamada, son 24 saatte 5 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 5000 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141.456'ya, vaka sayısı ise 7.260.017'ye çıktı.
New Hampshire vekili Demokrat Chris Pipes'ın Türkiye'ye F-16 satışını hedef alan iki yasa tasarısından ilkinin geri çekildi, diğerinin revize edildiği bildirildi. Temsilciler Meclisi Kurallar Komitesi, Amerikan Savunma Bakanlığı'nın 2023 bütçesini içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa tasarısını görüştü. Pipes'ın çok sayıda kongre üyesinin desteğiyle tasarıya eklenmek üzere verdiği ve Amerika'nın Türkiye'ye F-16 satışını engellemeyi amaçlayan tasarı gündeme geldi. New Hampshire vekilinin Türkiye'nin ismini zikretmeden bir NATO müttefikine yönelik mükerrer yetkisiz hava sahası ihlallerinde bulunan bir ülke, silah satışının yapılmasını yasaklayan ilk tasarının tekrar değerlendirmek üzere geri çekildi bildirildi. Komitenin internet sayfasında tasarıya geri çekildi ibaresi eklendi. Pipes'ın tasarısında şu ifadeler kullanılmıştı. Başkanın bir önceki yıl bir NATO müttefikine yönelik mükerrer yetkisiz hava sahası ihlallerinde bulunan veya başka bir üye ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü başka şekillerde ihlal eden bir ülke, Senato ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitelerine bu ülkenin artık söz konusu ihlalleri de yapmadığını ve 6 ay önceden bu ihlalleri de durdurduğunu teyit etmeden silah ihracatı kontrol yasasının 36. maddesine tabi olan herhangi bir savunma ekipman veya hizmetini transfer etmesi yasaktır.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki yasa dışı operasyonunun devamında YPG üyesi 4 kişi etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri 2 sene aşkın bir süredir terörle mücadele gerekçesiyle Suriye'nin kuzeyinde yasa dışı olarak askeri eylemlerde bulunup bazı noktaları işgal etti. Türkiye Savunma Bakanlığı yaptığı yeni açıklamasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Barış Pınarı Operasyon Bölgesi'nde 4 YPG üyesinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyinde YPG unsurlarına karşı operasyonun durmadan kararlılıkla devam edeceğini belirtti.
İzmir'de kollu kuvvetleri yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 143 göçmen ile 2 organizatörü yakaladı. İzmir'in Menderes ilçesinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisini edinen kollu kuvvetleri teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında Korukuyu mevkiinden tekneye binen 105 göçmen ile organizatör olduğu değerlendirilen A.Y. ve C.K. isimli şüpheliler sahil güvenlik komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Öte yandan yapılan çalışmalar kapsamında kodlu kuvvetlerince karada bulunan 38 göçmen yakalandığı öğrenildi. Toplamda 143 göçmenin işlemlerinden ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Organizatör oldukları şüphesiyle gözaltına alınan iki şüphelinin de işlemleri de sürüyor.
Muğla'nın Datça ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına çok sayıda ekiple müdahale ediliyor. Muğla'nın Datça ilçesinde Mesuriye Mahallesi'nin Kocadağ mevkisindeki ormanlık alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölge orman ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Bölgede rüzgarın etkili olduğu belirtilirken Datça Orman İşletme Şefliği yangına müdahale ediyor. Yangına 9 helikopter, 5 uçağın yanı sıra 20 arazöz ve 9 su tankeri desteğinde çok sayıda ekiple müdahale ediliyor.
Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler heyetlerinin Ukrayna'daki tahılın ülkeden güvenli bir biçimde nasıl çıkarılabileceğini ele alacakları İstanbul görüşmesinin başladığı duyuruldu. RIA Novosti haber ajansı Rusya, Ukrayna ve Türkiye'nin askeri heyetleriyle Birleşmiş Milletler yetkilileri arasındaki Ukrayna'daki tahılın sevkiyatını ele alacakları görüşmenin İstanbul'da başladığını aktardı. Söz konusu görüşme tahıl konusunda Rusya ve Ukrayna taraflarını bir araya getiren ilk görüşme olma özelliğini taşıyor. İstanbul'daki görüşmenin yeri açıklanmadı ve temaslar basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor.
Irak parlamentosu Esenet El Vatani fraksiyonu başkanı Ahmed El Esedi, Türkiye'nin uluslararası su kurallarına bağlı olmadığını ve Irak'ın su hakkının yarısından fazlasına el koyduğunu ifade etti. Türkiye sınırları içinde doğan Dicle ve Fırat nehirlerinin su oranının azalması, geçtiğimiz senelerde Irak ve Suriye'de su krizine yol açmıştır. Iraklı yetkililerden El Esedi yaptığı açıklamada, Türkiye'nin uluslararası kuralları çiğneyerek Irak'ın su payının yarısından fazlasına el koyduğunu ifade ederek Türkiye'den Irak'ın su kaynaklarına karşı girişimine son vermesini istedi.
Ve son haberimiz, Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın üst düzey üyelerinden Yahya Musa, Gazze sakinlerinden ABD Başkanı Biden'in bölgeye ziyaretinin onlar için hiçbir sonucu olmadığına, taleplerinin yegane gerçekleştirmeyi yolu olarak da geniş seçeneğine vurgu yaptığını söyledi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Biden'ın Orta Doğu'ya gezisinin eleştirmesinin nedenleri etrafında. Amerikan Başkanı Biden bugün ilk Orta Doğu ziyaretini gerçekleştiriyor. Bu bölgesel ziyaret birçok eleştiriyi de beraberinde getirmiştir. Bu ziyaret en az 3 açıdan Amerikan Demokrat Partisi'nin siyasetleri ve sloganları ile çelişmektedir. İlk olarak seçim kampanyası sırasında Joe Biden, Yemen Savaşı'na katılması nedeniyle Amerika'nın bozulan imajını düzeltmek ve Muhammed Bin Salman'ı Suudi muhalifi Cemal Khashoggi'nin cinayetine karıştığı için cezalandırmayacağına söz verdi. İkincisi, seçim sırasında Biden kapsamlı ortak eylem planı COAP'e geri döneceğine söz verdi. Ancak şimdi bölgeye yaptığı gezi sırasında yeni silah satışlarının peşindedir ve Trump gibi bir sözde hava savunma sistemi kurmaya ve bu durumu haklı çıkarmaya çalışıyor. Üçüncüsü de Amerika, Filistin'de iki hükümet kurma planını her zaman destekledi. Ancak Trump döneminde bu pozisyonlar kökten bir dönüş yaşadı ve Biden'ın gelişiyle birlikte Amerika'nın pozisyonlarının eski haline döneceği düşünülürken Biden aslında Trump'ın ayak izlerini izlemeye başladı. Joe Biden bu eleştirilere cevaben öncelikle Washington Post'ta bir yazı yayınlamış, ancak bundan bir sonuç alamayınca ziyareti sırasında İran İHA'larının Rusya'ya satıldığı haberini ileri sürdü ve yabancı medyanın büyük bir kısmını İran'a karşı seferber etmeye başladı. Ukrayna Savaşı'ndan sonra Batı ve Amerika'da oluşan Rus karşıtı havayı kullanarak bu gezi için gerekli psikolojik gerekçe sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu garazkar medya ve kampanya bileşenleri İran İHA'larının Rusya'ya satışının altını çizerek Ukrayna Savaşı'nda İran'ı Moskova'nın yanına yerleştirmeye çalışıyorlar. Halbuki Amerika'nın bu savaşta en büyük silah destekçisi olarak kabul edildiği görülmektedir. Bu kampanya bileşenleri geçtiğimiz haftalarda Amerika'nın Ukrayna'ya verdiği silah desteğinin boyutlarını ve kapsamını defalarca yansıtırken son olayda bunu yansıtmayı ve hatırlamayı reddetmiş ve İran insansız hava araçlarının Rusya'ya satışına odaklanmıştır. Ancak Batı medyasının aldığı eleştirilere rağmen bu gezi memnuniyetle ve çeşitli yönleriyle incelemesi ve yansıtması birkaç faktörden kaynaklanmaktadır. Bir faktör, Amerika, Çin'i çevrelemek için Orta Doğu'dan çekilme ve Doğu Asya'ya odaklanma stratejisini belirlediğinde İsrail ve Suudi Arabistan'ın buna şiddetle karşı çıkmış ve bu stratejiyi engellemek için ellerinden gelen çabayı göstermişlerdir. Trump döneminde bu iki aktör bir süre Amerika'nın desteğinden tam olarak yararlanmış olsa da ancak Biden'ın zaferiyle her iki aktör de yeniden endişelenmeye başlamıştır.
Şimdi gelişmeler süreci böyle bir şekilde gerçekleşti ki Biden kendi isteği üzerinde Tel Aviv'e Riyad'a gidecektir. Dolayısıyla Yahudi mafyasının siyasi etkisinin ve Suudi Arabistan'ın batı üzerindeki mali etkisinin gölgesinde bu ziyaretin yapılacağı belirtilmelidir. Batı medyası Biden'in gezisinin geniş bir şekilde kamuoyuna duyurulması ve bu konuda gürültü yapılması için zemin hazırlandı. Bir diğer etkili faktör ise Amerika'nın Orta Doğu'dan çekilmesinden sonra Siyonist rejimiyle yeni kurulan Arap ülkeleri ve müttefikleri ve bağlı ülkeleri de arasında bir köprü kurulmasının Amerika'da iki partili ortak bir hedef haline gelmesi ve bunun Obama döneminde başlamış olmasıdır. Bu durum hem Amerika'daki Demokrat Parti'ye bağlı medyanın hem de Cumhuriyetçi Parti'ye bağlı medyanın ve onların yabancı ve bölgesel müttefiklerinin Biden'in bölgeye yaptığı geziyi kendi perspektiflerinden de ele almasına ve geniş bir şekilde yansıtılmasına da neden olmuştur. Bu alanda etkili olan diğer faktörler arasında Amerikan-Avrupa ilişkilerinin yeniden canlanması ve bunun sonucunda Biden'in iktidara gelmesinden sonra ve özellikle Ukrayna Savaşı'ndan sonra NATO içindeki yakınlaşmanın güçlenmesinden söz edilebilir. Biden'in gezisinin doğal olarak Ukrayna'daki savaştan sonra oluşan uluslararası ittifaklar ve cepheler ile doğrudan ve dolaylı olarak ilgilidir. Genel olarak Siyonist rejim İsrail ve Suudi medyası bu gezinin barış ve istikrar doğrultusunda olduğunu iddia etse de bu ziyaretin yeni kaosların ve karışık durumların da başlangıç noktası olacağı belirtilmelidir.
Radyosunu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Irak'taki siyasi istişarelerin devam etmesi etrafında. Sadr Hareketi temsilcilerinin Irak parlamentosundan çekilmesi ve istifa etmelerinin üzerinden bir ay geçtiği bir sırada Iraklı gruplar arasında siyasi çıkması geride bırakma yönündeki siyasi istişareler devam etmekte ve çoğu gruplar ve kesimler de hükümetin bir an önce kurulması gerektiğini, istişarelerin hızlandırılması gerektiğini vurgulamaktadır. Irak'ta erken parlamento seçimlerinin üzerinden 9 ay geçti. Son 9 ayda Irak siyaset sahnesinde iki önemli olay yaşandı. Muhammed el-Halbusi'nin Irak parlamento başkanlığı yeniden atanması ve Sadr Hareketi'nin 73 sandalyeye sahip olmasına rağmen parlamentodan istifa etmesi bu iki önemli gelişmedir. Son 9 ayda halen devam eden iki siyasi kilitlenmede yaşandı. Yeni bir cumhurbaşkanı atanması ve başbakanı aday göstermek ve yeni bir kabine kurmak için büyük ve çoğunluk kitlesinin oluşturulmaması bu iki önemli kilitlenmedir. Cumhurbaşkanının tanıtımındaki çıkmazın devam etmesi ve büyük kitlenin kurulmasındaki başarısızlıklar ile birlikte Kürdistan Demokrat Partisi ve Sünni Siyada Koalisyonu ile üçlü koalisyon kurmaya çalışan Muktedasar hareketine bağlı temsilcilerine parlamentodan istifa etmelerini istedi. Bu temsilciler de istifalarını sunup parlamentodan ayrıldılar. Tabii istifa ettiği Sadr Hareketi'ne bağlı temsilcilerin meclisten çekilmesi, meclis başkanı tarafından da kabul edildi. Ayrıca Sadr Hareketi siyasi açmazın devam etmesini protesto etmek için Irak'ta iktidardan ayrılacağını açıkladı. Irak anayasasına göre sadr-ı hareketi temsilcilerinin istifası üzerine koltukları bu bölgede en çok oyu alan kişilere tahsis edilecek. Böylece Irak parlamentosunun bileşimi Şii koordinasyon çerçevesi lehine değişti. Bu önemli değişikliğin ardından Irak'taki siyasi çıkmazdan çıkmak için siyasi istişareler arttı. Bu istişarelerin odak noktası Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın göreve getirilmesini hızlandırması ve son olarak yeni kabinenin oluşumunu vurgulamaktır.
Hukukun Üstünlüğü Koalisyonu Başkanı Nuriel Maliki son açıklamasında Irak Şii Koordinasyon Çerçevesi üyeleri arasındaki diyalog süreci hakkında koordinasyon çerçevesinin diyalog sürecinde ilerleme kaydettiğini ve fikir ve mekanizmalar oluşturduğunu söyledi. Ona göre bu çerçeve marjinalleşme ve dışlama siyasetinden uzak, tüm ortaklardan ve siyasi kuruluşları memnuniyetle karşılamış durumda. Irak Hukuk Hükümeti Koalisyonu'nun başkanı koordinasyon çerçevesinin en önemlilerinin bir başbakanın atanması ve Irak'a çeşitli alanlarda hizmet edebilecek yetenekli bir hükümetin kurulması olan hedeflerine ulaşmaya yakın olduğu belirtildi. Asayib Ehli Hak Hareketi Genel Sekreteri Kays Hazali ve Irak Halk Seferberliği Örgütü Başkanı Felah El-Feyyaz, Irak halkına uygun hizmetler sunmak için hükümetin oluşmasını da hızlandırmanın yollarını görüştüler. Bağdat'ta bir toplantıda bir araya gelen bu iki isim, mevcut ekonomik durumu ve hizmetleri reforme etmek, ülkenin durumunu siyasi zorlukların gölgesinde korumak olduğu hedefini taşıyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Velakin nahnu la natawakka an tabanna bakir.
Biran şey tarjistina i vushim ochen yet.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings...
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızda da sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, Amerika Başkanı Joe Biden, Suudi Arabistan'a ziyaret eşiğinde, Washington Post gazetesinde yayınlanan makalesinde, başkanlık dönemindeki son 18 ayda Batı Asya'nın daha istikrarlı ve daha güvenli olduğunu iddia etti sevgili dinleyicilerimiz. Joe Biden, Suudi Arabistan ziyareti ve Riyad yetkilileriyle görüşmesine dair birçok eleştirinin yapıldığı bir ortamda bölgeyi ziyaret etmeyi planladı. Amerika ve Suudi Arabistan ilişkileri son 2 yılda birçok sebepten dolayı gergin geçti. Riyad yönetiminin insan hakları konusundaki geçmişi, Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda feci cinayeti, ayrıca Başkan Biden'ın Suudi Arabistan'ı reddedeceğine dair açıklamaları iki ülke arasındaki ilişkilerin soğumasına ve gerginleşmesine sebep olan nedenlerden bazılardır. Biz bugün sohbetimizde bu ziyaretin bölgemiz için getirileri ve özellikle Arap ülkelerle Siyonist İsrail rejimi arasındaki normalleşen ilişkilere kısaca bakmak istiyoruz sohbetimizde. Gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu bizimle birlikte. Mehdi Bey hoş geldiniz, saygılarsınız efendim.
Hoş bulduk, her diliyorum.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Şimdi mevcut aşamada bölgemizin çok kritik bir dönemden geçtiğini biliyoruz. Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşa da bakıldığında, şimdi Avrupalıların önümüzdeki kış mevsiminde enerjiden dolayı bazı kaygıları ve endişeleri söz konusudur. Şimdi Biden'in de bu ziyareti Rusya ile Avrupalılar arasında gerginleşen ortamı düzeltme konusunda kimi uzmanların görüş ve analizleri var. Bu ziyareti efendim nasıl değerlendirirsiniz bölgemiz için?
Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Kuşkusuz şu an Amerika Başkanı Joe Biden Orta Doğu'ya yapmış olduğu bir tarihsel öneme sahiptir. Bunu şu biçimiyle de değerlendirmek mümkün. Günümüzde Orta Doğu halkları başta olmak üzere insanlığın bütününe de yansıyan bir yönetim sorunu vardır. Yönetim ilişkilerinde şu anda çok ciddi sıkıntılar vardır. Genelde yaşanan ekonomik sıkıntı ve özgün sıkıntılar, krizler olmakla beraber şu anda insanlık bir nasıl yönetileceği konusunda sorunla karşı karşıyadır. Bu sorunun tabii ki çözüm bulacağı önemli hayati alanlardan biri Orta Doğu'dur. Ki insanlık tarihi boyunca böyle bir role öneme sahip olmuştur. Orta Doğu halklarının tavırları, Orta Doğu halklarının yönetim ilişkileri aynı zamanda insanlığın yönetim ilişkileri açısından da bir perspektife sahiptir ve böyle bir örneklik teşkil etmiştir. O açıdan dünya genelinde etki sahibi olmak isteyen güçlerin ilk odaklandığı alan Orta Doğu olmuştur. Orta Doğu ekonominin kaynağıdır insanlık açısından. Ekonominin çok büyük oranda yüzdeliğinin çok büyük oranına sahip olan bir ekonomi kaynağına sahiptir. İşte günümüzde Joe Biden'ın yapmış olduğu ziyaret ve bu halklar arasında genel krizini biraz örtbas etme çabasını götürmekle beraber Orta Doğu'da geliştirmek istediği ilişkilerle kendini var etme. Aslında emperyalist sistemin genelde şu an akıdarcı bir sistemin kriz yönetim sorunu vardır. Zaman zaman bu NATO'yu değerlendirmede de çıkmış. Ve şu anda NATO'yu tekrar sürdürme, tekrar var etme, ayakları üzerinde oturtma çabası aslında büyük oranda yaşanan krizin örtbas etme çabası biçiminde okumak gerekiyor. Joe Biden'ın Orta Doğu gezisi de tabii ki sistemin yaşadığı sıkıntıları belli oranda çözmeye çalışma, bu yönlü ilişkiler geliştirme çabasından ibaret olduğu şeklinde kaba taslak çerçevesini çizmek mümkün. Tabii Suudi Arabistan'la yaşanan krizler var. Orta Doğu'nun kendi özgün şekliyle yaşadığı bir değişim süreci vardı. Yeni dengeler ortaya çıkmaktadır. Kürtlerin özgürlüğü gelişmekte ve bu dünya siyasetine belli oranda hükmetmeye başlamakta. Yani bir perspektif mahiyetinde Kürt'ün özgürlüğü ortaya çıkabilmekte. Bütün bunlar göz ardı edilemeyecek Orta Doğu'nun hayati sorunları. Bu aslında şu anda dünya sistemi açısından da ciddi bir önem taşıma. Bu önemden ötürü ilişkileri geliştirme, sıcak tutma ve tekrar ilişkileri canlandırma ihtiyacıyla bu ziyaret gerçekleştirilmektedir. Çünkü özellikle Rusya'nın geliştirdiği hamleler, Ukrayna'ya dönük savaş ve Orta Doğu'da geliştirdiği ilişkiler Amerika'nın dolayısıyla emperyalist sistemin göz ardı edemeyeceği yaklaşımlardır. Buna kendi ilişkilerini geliştirme ihtiyacı doğmuştu. Çünkü ciddi darbeler, ciddi krizler yaşanmıştı. İnsan hakları alanında halen sürmekte olan ciddi sıkıntılar ve krizler vardır. Çünkü insan hakları alanında suçları örtbas etmek o insan hakları suçuna ortak olmaktır biçiminde bir tespit vardır. İlginçlere dönük böyle bir insanlık suçu oluştuğuna dair iddialar vardır. Şimdi bu iddialar karşısında Amerika'nın, Avrupa'nın bunu göz ardı etmeden yargıya atması gerekirken bir bakıyoruz ki seyirci konumunda kalma durumları gelişmektedir. Tabii bu aynı zamanda Kürtlerle nasıl bir ilişki gelişeceği konusunda da ciddi soru işaretlerine yol açmaktadır. Kimyasal silah kullanımı konusunda yani Kürtlere dönük kullanılan bu yasak silahların soruşturması konusunda Avrupa, Amerika çok duyarsız davrandığı görülüyor. İddialar yerli midir, yersiz midir onu tabii ki yargı ve somut verilerle kararlaştırılacak konular olmakla beraber. Ancak görüyoruz ki böyle bir durum gelişiyor. Kürtlere dönük böyle bir yardım direktmen Orta Doğu dengelerine çok ciddi etki edebilecek bir yaklaşımdır. Bugün belki çok fazla hissedilmez ancak yarın öbür günü de vardı bunun. Ve bu Orta Doğu'da Kürtlere dönük işlenen suçların elbette ki bir mahkemesi olacağı ve bu mahkemede ciddi bir yargılamaya tabi tutulacağı açıktır. Bu noktalarda tabii ki Amerika'nın ve Avrupa'nın çıkarına ters olabilecek gelişmeler var mı yok mu biçimindeki şüpheli. Amerika'nın göz ardı edemeyeceği bir seviyeye ulaşmış görülüyor. Bundan ötürüdür ki tekrar Orta Doğu'ya hakim olma diyelim ya da biraz krize girmiş olan ilişkilerini düzeltme, çözme bu konuda daha ileri hamleler yapma şeklinde yorumlanabilir.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu ile konuştuk. Amerika Başkanlığı'nın Batı Asya bölgesine gerçekleştirdiği ziyareti ve bunun sebepleriyle ilgili uzman konuğumuzun bugünkü sohbetlerini ve analizlerini sizlerle paylaştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Risalet gazetesinde İslami Şura Meclis Başkanı Galibaf'ın Amerika'nın bölgede Siyonistlerin politikalarını yürüttüğünü söylemesi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın diplomasının tek yönlü cadde olmadığına vurgu yaparken, diplomasi penceresinin İran'ın dinamik girişimleriyle açık kaldığını vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, İtirat gazetesinde Filistin gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas sözcüsü Hazım Kasım, işgal rejimi zindanlarındaki Filistinli esirleri ve idari hapis cezasını protesto için açlık grevi eylemlerini sürdüren esirler Halil Avavide ve Raid Reyyan'ı selamladı. Kasım, konuyla ilgili yayınladığı basın açıklamasında esirlerin sarsılmaz iradelerinin ve büyük azimlerinin onur mücadelesinde daima istediklerini yaptırma gücüne sahip olduğunu söyledi. Hamas sözcüsü, esirlerin Siyonist gardiyanlara karşı girdikleri her irade savaşında boş mideleriyle zafer kazandıklarını belirtti. Kudüs'ün kuzeybatısındaki Beytul Dugu beldesi sakinlerinden 27 yaşındaki esir Raid Reyyan, İdari hapis cezasını protesto için 97 gün önce başladığı açlık grevi eylemini sürdürüyor. 40 yaşındaki Filistinli esir Halil Avavide de işgal rejiminin serbest bırakma sözünden dönmesi üzerine daha önce askıya aldığı açlık grevi eylemine cumartesi gününden itibaren yeniden başladı.
Tahran Radyosu.
Cumhur İslami Gazetesi'nde İslami İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Sekreterinin Cuma günü Bakü'yü ziyaret edeceğinin duyurulması, Bahreyn'de siyasi tutuklularla dayanışma gösterisi düzenlenmesi gibi haberler göze çarparken Cami Cam gazetesinde Türkiye'li uzmanın Biden'in bölge ziyaretine dair değerlendirmesine konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Türkiye'nin eski Amerikan Büyükelçisi Faruk Loğlu, Amerikan Başkanı Joe Biden'ın Batı Asya ziyareti ve İran karşıtı bölgesel askeri ittifak konusunu değerlendirdi. Merhaber Ajansı'nın değerlendirmelerinde bulunan Türkiye'nin eski Amerikan Büyükelçisi Faruk Loğlu, Başkan Biden'ın işgal altındaki topraklara ve Suudi Arabistan'a yapacağı ziyaretin bölgede kesinlikle önemli yansımaları olacaktır. Ancak İran'a karşı yeni bir bölgesel ittifaktan bahsetmek için henüz erken ve büyük olasılıkla Biden'ın gündeminde yer almıyor. İttifak fikri Siyonist rejimin ortaya attığı fikirlerden biridir. İsrail, Amerika için stratejik bir ortaktır ve Biden'ın gezisi bu gerçeği vurgulamak için planlanmıştır. Biden ayrıca Amerika'daki Siyonist lobiye Tel Aviv'e bağlılığı konusunda bir mesaj göndermeyi planlıyor. Çünkü Kasım ayında yapılacak ara seçimlerde Siyonist lobinin desteğine ihtiyacı var diye kaydetti. İran karşıtı bölgesel askeri ittifak konusuyla ilgili olarak Loğlu, Arap ülkeleri ile Tel Aviv arasındaki ilişkilerde iyileşme sağlandığı için bu ülkelerin Tel Aviv ile askeri bir ittifak kurmaya istekli olması pek olası değil. Arap ülkelerinin İran'da sorunları olabilir. Ancak özellikle Tel Aviv ile işbirliği yaparak komşu ülkelerini daha fazla yalnızlaştırmaya veya düşmanlaştırmaya istekli olmamalı değerlendirmesinde bulundu.
Hemşeri gazetesinde Yemen gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
El Meyadin Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Müzakere Kurulu Başkanı Muhammed Abdüsselam saldırganlar tarafından ateşkesin sürekli ihlal edildiğini belirtti. Muhammed Abdüsselam, saldırganlar ateşkesi ihlal ederek, uçuşları aksatarak ve gemilerin hareketini engelleyerek ateşkesi ihlale devam ediyor dedi. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Müzakere Başkanı, Yemenlilerin sınır bölgelerinde Suudi askerleri tarafından şehit edilmesi ateşkesin büyük bir ihlalidir açıklamasında bulundu. Pazar günü Suudi sınır muhafızlarının ateşi açması sonucu birkaç Yemenli şehit düşerken birkaçı da yaralandı.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda. İnternet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerine gözden geçireceğiz.
Sohbetimize geçen hafta Türkiye'de yaşanan bazı önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla başlıyoruz.
Anketlerde AK Parti'nin oylarında düşüşün devam etmesi.
Türkiye'nin kredi notunun düşmesi.
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki saldırılarının devam etmesi.
Ve Erdoğan'ın Siyonist rejim başbakanı ile görüşmesi.
Bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor.
Geçtiğimiz hafta araştırma sonuçlarında İyi Parti'nin oylarında yükseliş, MHP'deki düşüş dikkat çekti. Türk medyasına göre seçmenin nabzını tutan araştırma şirketleri Haziran ve Temmuz'da peş peşe anket sonuçları yayınladı. Son bir ayda kamuoyu ile paylaşılan anket sonuçlarının büyük bir kısmı AK Parti'nin bugüne kadar aldığı en düşük oy oranına işaret ediyor. 2002 seçimlerinde %34 oy alıp tek başına iktidar olan AK Parti'nin oyları 2015'te seçimlerinde %49'a kadar çıkmıştı. Son anket sonuçlarında biri hariç %34'ü geçemeyen AK Parti iki ankette ise ikinci sıraya düşmüş görünüyor. Araştırma sonuçlarında İYİ Parti'nin oylarındaki yükseliş, MHP'deki düşüş dikkat çekti. Konuyla ilgili gazeteci yazar Sayın Mehdi Tanrıkulu'nun görüşlerini dinleyelim.
Türkiye'de kısa süre içerisinde demeyelim de uzun bir zamandan beri ciddi bir ekonomik sıkıntı süreci vardır. Bu başlı başına sokağı bayağı etkilemiş ve deyim yerindeyse sokağı uyuşturmuş, yani sokağın aklını çelmiş, yani oldukça da zorlayan bir etkene kavuşturmuş. Şimdi böyle olunca sokağın seçimi, sokakta yaşanan nabız elbette Türkiye siyaseti açısından belirleyici bir konum arz ediyor. Şimdi Türkiye'de sokağın nabzı ilginçtir. Yani yaşanan ciddi sıkıntılar yaşanmasına rağmen buna denk bir hareketlilik, hani diğer ülkelerdeki gibi bir hareketlilik yaşanmıyor. Fakat içten içe de hükümete karşı, mevcut hükümete karşı hoşnutsuzluğunu kendi içinde yaşadığı ayrışmayla belirtmiş diyor. Bu da şöyle ki, zaten Türkiye'de ağırlıklı olarak HDP kongresinin yakın süreçte gerçekleşmiş olması Türkiye siyasetine ciddi bir etkide bulundu. Çünkü ciddi operasyonlar yaşamış olan bir parti, yasal olarak kurulmuş olan bir parti olmasına rağmen tamamıyla büyük saldırılara diyelim, büyük operasyonlara uğradı. Milletvekillerinin milletvekillikleri düşürüldü ve çok sayıda belediye başkanlıkları ellerinden alındı, kayyumlar atandı. Bu saldırılara rağmen halen Kürt nüfusu ve Türkiye'deki demokrasi güçleri, ki Kürtlerin öncülük ettiği Türkiye'deki demokrasi güçleri Türkiye'de en güçlü konumda olduğunu belirtebiliriz, en örgütlü konumda olduğunu belirtebiliriz. Buna karşısında şimdi yani 20 yılı aşkındır bir hükümet olma gerçeğini yaşayan bir partinin son süreçte çok ciddi bir düşüş yaşadığı sokakta hemen fark edilebiliyor. Ben kendim şuna şahit olmuşum. Bir markette, ki Türkiye'de yani İstanbul'da görülemeyecek bir durumdu. Çok kötü sözlerle hükümete ve yöneticilere tepki gösteren birkaç kişiye rastladım. Tabii bu İstanbul için düşündüğümüz zaman önemli bir veridir, önemli bir durumdur. İnsanlar artık açıktan hükümete karşı hoşnutsuzluklarını çeşitli biçimde dile getirme durumuna giriyorlar ve bunu söylerken de her şeyi göze alarak aslında, yani bir yakalanmayı, tutuklanmayı, soruşturmaya uğramayı, bilmem dava konusu olmayı göze alarak ağzından geleni söyleyecek pozisyona gelmişler. Diğer yandan tabii aslında sizin ilkin belirttiğiniz doğrudur. Günlük olarak anketler yapılıyor hükümet tarafından, devlet yetkilileri tarafından. Toplumun nabzını yakından takip ediyorlar. Günlük olarak da doğrudur. Yani bazı yazarlar ve araştırmacılar, yetkililer bazen ağızlarından kaçırıyorlar. Günlük olarak, hatta günde birkaç kez bile anket yaptıkları dile getirilmiş. Bu açıdan Türkiye toplumunun nabzını yakalamaya çalışan, onu izlemeye çalışan bir hükümet gerçeği vardır.
Sayın Mehdi Tanrıkulu'ya görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Tahran Radyosu.
Geçen hafta Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu B artıdan B'ye indirdi. Görünümü ise negatif olarak teyit etti. Fitch aldı bu karara yükselen enflasyonu ve ekonomiyle ilgili endişeleri gerekçe olarak gösterdi.
Kurumun verdiği bu kredi notu yatırım yapılabilir seviyesinden 5 basamak daha aşağıda. Bu da Türkiye'nin kredi notunun daha da negatif seviyesine itilmesi anlamına geliyor. Fitch'in ekonomiyle ilgili sorun teşkil ettiğini belirttiği konular arasında büyüyen cari açık ve müdahaleci politikalar yer alırken artan enflasyon, döviz kuru ve güven endeksinin zayıflaması nedeniyle iç tüketimin yavaşlamasının beklendiği belirtildi. Bu bağlamda Türkiye'deki enflasyonun 2022'de ortalama %71.4'e yükseleceği tahmin ediliyor. Dünyada 3 uluslararası derecelendirme kuruluşu var. Her 3 kuruluş da son yıllarda Türkiye'nin ekonomik büyüme ve kredi notunu farklı şekillerde düşürdü. Bu sürecin devamı ile Türkiye'nin gelişmiş ekonomilere sahip 20 ülke grubundaki yerini başka bir ülkeye bırakmak zorunda kalacağı görülüyor. İktidarın ilk 10 yılında Türkiye ekonomisini önemli ölçüde güçlendirmeyi başaran Türkiye'nin liderleri ülke ordusunun komşu ülkelerin işlerine müdahalesinden bu yana açık ve net ekonomik ve mali sorunlarla karşı karşıya.
Uluslararası derecelendirme kuruluşları 2014'ten bu yana Türkiye'nin ekonomik notunu düşürmektedirler. Bu 2018 yılının başlarında dünyanın en güvenilir 3 derecelendirme kuruluşundan biri olan Moody's'in Türkiye'nin ekonomik büyüme tahminini düşürmesine ve bunun nedeninin artan piyasa baskıları olduğunu açıklamasından başladığı bir ortamda gerçekleşmektedir. Uluslararası derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin dünyadaki ekonomik gerilemesinin temel nedeninin Recep Tayyip Erdoğan'ın müdahaleci politikaları olduğunu, Türkiye'nin iç ekonomik çalkantısının ve ülkenin askeri müdahaleci politikalarının temelinin Türk Cumhurbaşkanı'nın eylemleri olduğunu belirtmişlerdir. Nitekim iki komşu ülkenin olan Suriye ve Irak ilişkilerinde Türkiye asıl yanlış yapan taraftır ve ekonomisinde bunun etkilerini görmektedir. Türkiye'de şiddetlenen ekonomik kriz eski Amerikan başkanının tehditlerinin ardından her geçen gün daha da büyüyor. Öyle ki milyonlarca Türk hanesi temel asgari ve günlük ihtiyaçlarını bile karşılamakta ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Halkın geçim sıkıntısının ağırlaşmasına rağmen Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan vaatlerini yerine getirmediği başarısız olunca son zamanlarda halktan enflasyon oranındaki artışa karşı sabırlı olmalarını istedi. Türkiye'de yoğunlaşan enflasyon ve işsizlik siyaseti de etkiliyor. Mevcut kriz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 21 yıllık iktidarında emsalsiz bir kriz olarak kabul ediliyor.
Geçtiğimiz hafta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki saldırıları tırmandığı bir sırada Türkiye Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada iki PKK üyesinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyon bölgelerindeki Türk güçleri Suriye Demokratik Güçlerine ait Halep'in kuzey çevresindeki mevzilerini bombaladı. Türk ordu birliklerinin tank, ağır araçlar ve lojistik malzeme taşıyan tırlardan oluşan konvoyu bölgeye sevk ettiği de bildirildi.
Öte yandan Türkiye Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Türk askerlerince Barış Pınarı operasyon bölgesinde iki PKK üyesinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Gelen tepkilere rağmen Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki operasyonunun her an başlayabileceğini bildirdi. Türkiye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bir başka açıklamaya göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit Operasyonu sırasında 3 PKK üyesi daha etkisiz hale getirildi. Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütleriyle müdahalesinin kararlılıkla devam edeceğini belirtti. Türk Silahlı Kuvvetleri Irak ve Suriye'nin kuzeyinde operasyonlarına Bağdat ve Şam'ın tepkilerine rağmen devam ediyor.
Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar akşamı terörizmi İsrail Başbakanı Yair Lapid ile telefon görüşmesi yaptı. Bültenimizi bu haberle birlikte noktalamak istiyoruz.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Lapid, Erdoğan'ı Kurban Bayramı'nı kutlamak için aradı. Bu görüşmede Türkiye'nin İsrail ile ilişkileri ve bölgesel meseleler ele alındı. Açıklamaya göre Türkiye Siyonist Rejim İsrail ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan Lapid'i başbakanlık görevine üstlenmiş olması dolayısıyla tebrik etti. 1 Kasım'da düzenlenecek seçimlerin Siyonist Rejim İsrail halkı için güzel gelişmelere vesile olması temennisinde bulunan Erdoğan, seçimlere kadarki süreçte yeni yerleşimlere onay verilmemesi ve Mescid-i Aksa'da statükonun korunması gibi politikaların devamını arzu ettiklerini belirtti.
Siyonist Rejim İsrail Başbakanlık Ofisi de bu telefon görüşmesine ilişkin bir açıklama yaparak Lapid Erdoğan ile bir telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan, Lapid'i yeni görevinden dolayı tebrik etti ve başarılar diledi. Türkiye Cumhurbaşkanı ayrıca Başbakan'ı Ankara'ya yaptığı çok başarılı ziyaretinden dolayı tebrik etti, dedi. Bu açıklamaya göre Türkiye Cumhurbaşkanı ve Siyonist Rejim Başbakanı birkaç gün önce imzalanan yeni sivil havacılık anlaşmasını takdir etmekle birlikte ikili ilişkilerin daha da gelişeceği yönündeki umudunu dile getirdi. Daha önce Siyonist Rejim İsrail Dışişleri Bakanı olarak Türkiye'ye giden Lapid, Tel Aviv'in Ankara ile ilişkilerin geçtiğimiz yıl büyük bir ilerleme kaydettiğini iddia etmişti.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye gelişmelerine irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine gönderebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Sağlık Bülteni.
Muhterem dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizin 101. bölümüyle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizde sizi çeşitli hastalıklar, bu hastalıkları önleme ve tedavi etme yöntemleri, ayrıca beslenme ve egzersizin sağlığın sağlanmasındaki önemi hakkında bilgilendirmeye çalışacağız. Bu programda verilen bilgiler sevdiklerinizin farkındalığını artırmak amaçlıdır ve tıbbi incelemelerin ve tavsiyelerin yerini alamaz.
Bugünkü sohbetimizde veba hastalığı üzerinde duracağız. Bugünlerde birkaç ay arayla koronavirüsün tekrar yükselişe geçtiği bir sırada dünyanın bazı ülkelerinde kolera salgını raporları geliyor. Kolera, Vibrio kolera adı verilen bir bakteri türünün neden olduğu insanlara özgü bulaşıcı bir ishal hastalığıdır. Bu hastalık zamanında ve uygun şekilde önlenip tedavi edilmezse dehidrasyona hatta ölüme bile neden olabilir. Bu programda kolera semptomlarını, yaygınlığını, korunma ve tedavi yöntemlerini ele alacağız.
Kolera 1800'lerde modern su ve kanalizasyon arıtma sistemleri kontamine su yolu ile yayılmasını ortadan kaldırmadan önce Amerika Birleşik Devletleri'nde yaygındı. Bugün bile birçok çabaya rağmen kolera dünyada hala halk sağlığı için bir tehdit olarak görülüyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre her yıl 1.3 ila 4 milyon bu hastalık vakası görülmekte ve yaklaşık 210 bin kişi bu hastalıktan dolayı hayatını kaybetmektedir. Bu durum uygun tedavi ile bu hastalığın ölüm oranı %1'in altına düşebilirken gerçekleşmektedir.
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre son birkaç yılda bildirilen kolera vakalarının sayısı hala yüksek ve 2020'de 24 ülkeden 323.369 vaka ve 857 ölüm bildirildi. Bu hastalık yetersiz temizlik, aşırı kalabalık, savaş ve kıtlık olan yerlerde çok daha yaygındır. Yaygın yerler arasında Afrika, Güney Asya ve Latin Amerika'nın bazı bölgeleri vardır. Bu bölgelerden birine seyahat ediyorsanız kolera hakkında bilgi sahibi olmak sizi hastalığa yakalanmaktan korunmanıza yardımcı olacaktır.
Bu hastalık daha çok sıcak ve nemli bölgelerde ve özellikle Mayıs-Kasım ayları arasında olmak üzere yılın tüm aylarında görülmektedir. Kolera bakterisine maruz kalan çoğu insan hastalanmaz ve enfekte olduklarını bile bilmezler. Ancak 7 ila 14 gün boyunca dışkılarında kolera bakterisi tuttukları için kirli su yolu ile başkalarını hasta edebilirler. Semptomlara neden olan kolera vakalarının çoğu genellikle diğer sorunların neden olduğu ishalden ayırt edilmesi zor olan hafif veya orta şiddette ishale neden olur. Sarı idrar, aşırı susama ve kalp ağrısı gibi daha ciddi kolera belirtileri ve semptomları genellikle enfeksiyondan sonraki birkaç gün içinde gelişir.
Tahran Radyosu.
Sayılamayan bağırsak hareketleri ile birlikte şiddetli ve orta dereceli sulu ishal, mide ekşimesi olmaması ve mide bulantısı olmadan kusma bu hastalığın diğer yaygın semptomlarıdır. Ayrıca bacağın arka kısmındaki kas krampları, ateş olmaması ile birlikte büyük susuzluk duygusu bu hastalığın diğer belirtileridir. Genelde hastanın ilk şikayeti tokluk hissi ve mide guruldaması, ardından kokulu pirinç suyuna benzer su ishaldir.
Kolera hastalığının bulaşma yolları ve bu hastalığın yaygın kaynakları doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki yoldan kaynaklanmaktadır. Bu hastalığın doğrudan bulaşma yolu kontamine eller, hastaların dışkısı ile temas ve kusma yolu ile olabilir veya kontamine alet ve ekipmanlar hastanın dışkısına bulaşabilir. Dolaylı temas yöntemi aynı zamanda dışkı ile kirlenmiş suyun kuyular, göller, havuzlar, akarsular ve benzeri ile teması sonucu olacak. Mutfak gereçlerini kirli suda yıkamak veya bırakmak, sebze ve meyveleri kirli suyla yıkamak, kirli sudan yapılmış kirli buzlar, kirli gıdaları buzdolabının dışında saklamak ve süt, pişmiş pirinç, yumurta ve benzeri gıdaları buzdolabının dışında saklamak ayrıca bu hastalığa yakalanmanın dolaylı yolları olarak kabul edilir.
İstiridye, balık gibi pişmemiş ve çiğ deniz ürünleri çocuk ve bebekleri anne sütü yerine kontamine biberonlarla beslemek de hastalık bulaşma nedeni olabilir. Çok sık görülen şiddetli sulu ishalden rahatsız olduğunuzda hızlı bir şekilde sağlık merkezine veya doktora gitmeniz önerilir. Çünkü sağlık ocağı veya klinikte dehidrasyonun hızlı tedavisini ek olarak kolera hızlı bir şekilde tespit etmek için dışkı örneklemesi yapılır.
Kolera tedavisinin ana yolu hidratasyondur. İshalın şiddetine bağlı olarak doktor bu hastalığı tedavi etmek ve kaybedilen vücut sıvılarını yerine koymak için oral sulasyonlar veya intravenöz serum reçete eder. Bakterileri öldüren antibiyotikler hafif vakalarda acil tedavinin bir parçası değildir. Ancak ishalin süresini yarıya indirebilir. Ayrıca bakteri atılımını da azaltarak hastalığın yayılmasını önlemeye yardımcı olabilirler. Koleranın yaygın olduğu bir ülkede ishal ve kusma yaşıyorsanız tedavi için gerekli önlemleri almak ve herhangi bir ilacı kendi kendinize kullanmaktan kaçınmak için çok acil bir şekilde doktora görünün. Kolera hızlı ölümcül bir hastalığa dönüşebilir. Bu nedenle gerekli tedaviyi ve önleyici tedbirleri de ciddiye alın.
Sohbetimizin devamında kolera da dahil olmak üzere ishali hastalıkları önlemenin yollarını gözden geçiriyoruz. Güvenli içme suyu kullanın. Arıtılmış su ve sıhhi tesisata erişimin olmadığı kuyu, tanker, kaynak gibi suların kullanıldığı, deprem, sel, savaş gibi beklenmedik olaylar gibi durumlarda suyun kaynatılması gerekir. Tüketimden önce muhakkak bunu yapın ya da klorlu su kullanmaya çalışın. Yıkanmış ve dezenfekte edilmiş sebze ve meyveler kullanın. Yemek hazırlanmadan veya dağıtmadan önce, yemek yemeden önce, çocuğa süt veya yiyecek vermeden önce eller su ve sabunla yıkanmalıdır. Dışkılamadan sonra çocuğu yıkayıp temizledikten sonra sebze, et, balık ve tavuk gibi çiğ gıdalara dokunduktan sonra eller su ve sabunla iyice yıkanmalıdır.
Meyve suyu, dondurma, sandviç ve muzlu süt gibi hazır ve hijyenlik olmayan gıdalardan da uzak durmak gerekir. İşportacılardan olabildiğince abur cubur almamaya çalışın. Kirli nehirlerde, akarsularda veya havuzlarda yüzmeyin. Yiyecekleri sineklerden ve diğer kirleticilerden uzak tutun ve hijyenlik olmayan buzlardan kaçının.
Kolera ile başa çıkmak için aşılar geliştirilmiştir ve CDC ve Dünya Sağlık Örgütü'nün bu aşıyı enjekte etmek için özel yönergeleri vardır. Ayrıca geçen yıl Michigan Üniversitesi'nden araştırmacılar sonuçları International Journal of ACS Infectious Diseases'te yayınlanan yeni bir çalışmada virüslere yerleştirilen polisakkaritlerden oluşan yeni bir tip kolera aşısının üretiminden bahsediyorlar. Bu aşının model hayvanlar olarak farelere enjeksiyonu Vibrio kolera bakterilerine karşı uzun vadeli antikor tepkilerine neden olmuştur.
Bu çalışmanın araştırmacılarına göre mevcut kolera aşıları öldürülmüş veya zayıflatılmış Vibrio kolera bakterileri içerir ve ağızdan oral olarak uygulanır. Şimdi vücudun bağışıklık sistemini koleraya karşı antikor üretmesi için uyarmak için yeni bir yöntem kullanan bu yeni yenilikçi aşı özellikle düşük gelirli bölgelerde bu hastalığın daha iyi kontrol altına alınması için birçok umut kaynağı olabilir.
Değerli dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsude.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretileri hakkındaki açıklamalarını kısaca sizlere aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın hikayesini işaretle, batılların komploları ve ülkemizin başına getirdikleri sorun ve belalardan ders almamız gerektiğine ve gerçek düşmanımızın kim olduğu ve ondan hiçbir zaman bize hayır gelmeyeceğinden emin olmak gerektiğini belirtiyor. Bugünkü sohbetimizde bu konuya değinmek istiyoruz. Hazreti İbrahim Aleyhisselam sahip olduğu azametle Allahu Teala'ya ölülerin nasıl dirildiğini görmek istiyorum diyor. Allahu Teala şöyle buyuruyor. İnanmıyor musun? Deyince hayır, elbette inanıyorum. Tabii ki inanıyorum. Yani tamamen kabul ediyorum, tasdik ediyorum, en içten kabul ediyorum. Ancak kalbimin tatmin olması için. Ancak kafamda artık daha fazla karışıklık olmasın diye, kafam sakin olsun. Ardından Allahu Teala, peki bunları yap ki kendi gözlerinle Allahu Teala'nın ölüleri böyle dirilttiğini gör, buyurdu. Peki biz kendi gözlerimizle gördük. Biz kendi gözlerimizle bir milletin boş elle dayatılan savaşta zafer kazandığını gördük. Siyasi ve uluslararası meselelerde acemi olan bir millet, düşmanların komplolarına karşı zafer kazandı. Bir millet kendisine karşı güçlü bir maddi cephe oluşmasına rağmen, arkadan hançer vuran, önden kılıç sallayan, yaygara koparan, nara çekenlere karşı zafer kazandı. 40 yıldır bize karşı sürekli komplo kuruyorlar. 40 yıldır sürekli komploları etkisizleşiyor, bunları görmüyorlar mı? Bunlar işte bizim tecrübelerimizdir. Bu tecrübeleri göz önünde bulunduralım ve bilelim ki güçlü, muktedir, izzetli ve başarılı ilerleme yolunun Kur'an ile irtibatta olmaktır. Tüm bu hayırların anası bu aziz ilahi kitaptır ki Allah'a hamdolsun hepiniz onunla aşinasınız. Onunla ünsiyetiniz var. Sizlerden bazıları onun hafızıdır. Bazıları tilavet ediyor ve karidir. Bazıları dinleyicidir. Bazıları üstattır. Öyleyse işin aslı bu Kur'an'dır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretileri hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını fax ile yapmak isteyenler için Tahran'daki fax numaramız 0-98-21-22-01-36-82 ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.
Thank you.